Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Sunucularınız ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Eda Yıldız.
Yine yepyeni bir programla beraberiz. Pazar günü vaktinizi bizimle harcadığınız için teşekkür ederiz diyerek haberlerimize geçelim eğer istersen. Çok yoğun bir haftaya aslında bakılırsa geride bıraktık. Ürün bazında geçtiğimiz haftanın belki de yıldızı diyebileceğimiz firma Huawei'di. Çünkü yeni modelleri Ascent G7 ve Mate 7'nin Türkiye lansmanı yaptılar. Aslında bakılırsa Ascent G7'nin lansmanıydı. Mate 7'nin de ne zaman çıkacağını duyurdular. Ascent G7'nin incelemesini zaten paylaştık. Şu anda onun haberde video kısmına girip yaptığımız incelemeyi bulabilirsiniz. Özelliklerine bakıldığı zaman fiyatı hani biraz fazla gibi görünüyor. Ben zaten onu incelemede de söyleyeyim. 849 lira ya da hadi bilemedin 899 lira bu telefon için daha makul bir fiyat olabilirmiş. Kaldı ki bazı alışveriş sitelerinde 100 liralık indirim kuponlarıyla 899 liraya bulmak mümkün ama fiyat 899 lirayken 100 liralık kuponla 799 almak çok daha keyifli olmuş diye düşünüyorum. Ascent G7'yi sen de gördün, kullandın, denedin biliyorsun. Yani ben zaten görüşlerimi incelemede paylaşmışım. Sen ne düşünüyorsun genel olarak?
G7 şimdi bence orta fiyat segmentinde telefon algısını değiştirecek ürünlerden bir tanesi olmuş. Çünkü daha önceki modellere baktığımızda hep fiyatın belirli bir seviyenin altında olmasından dolayı bazı özelliklerden vazgeçildiğini, feragat edildiğini görmüştük. G7 ile beraber bu değişecek. Nedir işte? Büyük kapasiteli pil, metal kasa, çok iyi kameralar. Bunların hepsi aslında uygun fiyat segmentte insanlara sunulmaya başlandı. Daha önceki modellere baktığımızda veya büyük üreticilerin bu mini, işte bilmem ne vesaire o fiyat bandındaki ürünlerine baktığımızda hepsi aslında doğru düzgün elle tutulur bir ürün olmadı hiçbir zaman. Böyle bir telefon araya girdiği zaman kendisini belli etmeye başladı. Fiyatı demin senin dediğin gibi biraz daha düşük olsaydı bence çok daha fazla konuşulacak bir model olacaktı.
Yani açıkçası şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi 999 lira dediğimizde direkt 1200-1300 liraya spot pazarda satılan telefonlarla kıyaslama gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani zaman zaman sorular geliyor. Abi işte LG G2 varken bunu almaya değer mi tarzında. Şimdi ister istemez tabii ki bu telefon yüksek performans sunan bir işlemciye sahip değil. Orta seviye bir işlemcisi var. Snapdragon 410 64 bit destekli bir işlemci bu. Bununla ne yapabiliyorsunuz? İşte 720p'de ekran olduğu için grafik tarafında bazı oyunlarda zorlandığını hissettim ben açıkçası. Ama genel olarak günlük o eğlenceli oyunların çoğunu çok rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Real Racing 3'ü rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Benim tarafımda benim denediğim oyunlar arasında örneğin Modern Combat 5'li cihaz bayağı zorlandı. Ama tabii ki Snapdragon 410 yeni bir platform, sürücü güncellemeleri, optimizasyonlar bunlar da illaki yapılması gereken
oyun
şeyler.
Oyun belki iyi optimize edilmemiştir, o da olabilir. Çünkü platform 410 için yani hani çok fazla ortada olan bir işlemci olmadığı için.
Çok fazla cihazı da henüz yok zaten bakıldığında. Ama diğer taraftan tabii performansın dışında işte metal kasa bence önemli bir unsur. Çünkü bu fiyat segmentindeki cihazlara bakıldığı zaman genelde plastik malzemenin kullanıldığı çok fazla güven vermeyen kasalar var ki son dönemde bunu çözen firmalar da oldu. Hani belki örnek sen özellikle uzun süre kullandığın için de biliyorum Casper mesela telefonlarına bakıldığı zaman kasa kalitesi anlamında en azından gerçekten de kendi fiyatında iyi değerler sunan telefon markalarından bir tanesi oldu Casper'da ama Ascent G7'ye dönecek olursak eğer çok güzel kamerası var. Ben kamera konusunda örneğin hani her şeyi tartışabiliriz ama
biz çok şaşırdık yani fotoğrafları gördük hadi canım bu da mı fotoğraf çektik. Hani monitörde Erdi bana ofiste monitörde çektiği fotoğrafları gösterdiğinde hani birçoğuna inanamadım. Hakikaten gerçekten çok güzel, çok başarılı fotoğraf çekiyor.
Yani şu an zaten bazı örnekleri de görüyorsunuz. Gerçekten hem ön hem de arka kamerası çok yetenekli bir telefon. Kaldı ki kamera tarafında da Sony sensör kullanıyorlar. 3000 mAh pille de ben 1,5 gün boyunca cihazı kullanabildim. 12-13 saate varan ekran açık kalma süresi veriyor. Yani gerçekten de her şeyden biraz olsun böyle tam bir aşure mantığıyla bir telefon almak isteyenler için dolu dolu telefonlardan birisi olmuş. Kaldı ki ben Huawei'ye şunu da sordum. Hani siz kendinizi nereye konumlandırıyorsunuz? Şu anda hani bakıldığı zaman dünyanın en değerli 100 markası arasına girmişler. Hedefleri birkaç yıl içerisinde en değerli 10 markadan birisi olmak. Huawei diyor ki ben ucuz telefon yapan bir firma olarak algılanmak istemiyorum. Ben kullanıcılara değer veren, katma değer sunan telefonları, kaliteli telefonları uygun fiyata veren üretici gibi görünmek istiyorum diyorlar. Açıkçası son dönemde yaptıkları Ascent P6, P7, Mate 2, şimdi yeni artık Ascent G7 ve Mate 7 diğer taraftan Honor ailesi gibi cihazlarla gerçekten de gümbür geliyorlar. G7 açıkçası ben çok beğendim, bunu söylemem gerekiyor. Fiyat konusu tartışmaları açık. Belki ilerleyen günlerde zaten fiyatla piyasa tepkilerine göre zaten oynamalar olabilir, düşebilir. Mate 7 de Ocak ayında eğer bir sorun olmazsa Türkiye'ye gelecek. Neden Mate 7'nin Ocak ayına kaldığını sorduk. Cevap da şu. Çin'de o kadar yoğun talep görüyormuş ki cihaz arkadaşlar. Üretilen her telefon bildiğiniz satılıyormuş. Ayda 1 milyon satış adedi gibi bir rakamları var. Huawei'nin iddiasına göre iPhone 6'dan daha fazla satıyormuş Mate 7 Çin'de. Mate 7 deneyenler kullanıyor şu anda. Önümüzdeki günlerde bir incelemesini sizinle paylaşacak. Ne düşünüyorsun Mate 7 ile ilgili olarak? Yani sana göre nasıl bir telefon?
Mate 7 nasıl bir telefon biliyor musun? Bazı olumsuz noktalarına rağmen kullanmak istediğim bir telefon. Nasıl diyelim bunu? Şöyle bir örnekle anlatabiliriz. Hani rahatsız bir spor araba kullanıyorsun. Hı-hı. Konforlu değil ama onu kullanışı sana keyif veriyor. Onun hani yaşattığı heyecan daha farklı olduğu için olumsuz noktalarını göz ardı ediyorsun. Mate'de de böyle bazı ufak tefek gözüne takılan, hoşlanmayacağın şeyler çıkabiliyor. Yazılım da var, donanım da var. Bunların hepsini incelemede zaten sizlerle paylaşacağız. Ekranı büyük her şeyden önce. Biliyorsun ben çok büyük ekranlı telefon kullanmayı pek sevmiyorum. Ama bu Mate 7 mesela o telefonu, o ekranı sana alıştırıyor bir şekilde. Kullanmak istiyorsun daha fazla. Telefon alışkanlıklarını biraz değiştiriyor. Enteresan bir telefon yani. İnsanın kullandıkça farklı deneyim yaşadığı bir telefon olmuş. Bunların hepsini zaten incelemede sizlere aktaracağız.
Ya malzeme kalitesi çok iyi.
Çok yüksek. İnanılmaz bir parmak izi okuyucusu var.
Süper bir tasarımı var bana kalırsa. Gerçekten de 4100 mAh gibi neredeyse artık tablet sınıfına girebilecek derecede büyükte bir pili var cihazın. İşlemci tarafında da zaten artılarını eksilerini Ender söyler ama performans olarak Snapdragon 800-801 ile 805 arasına giren bir performansını söyleyebilirim. Tasarım malzeme kalitesiyle 10 numara bir telefon. Yazılım tarafında ben de fikrim bazı sorunları var düzeltilmesi gereken ama gerçekten...
Biraz daha kullanıcı dostu bir şey olabilirmiş yani. Bazı geri bildirimler insanın kafasını karıştırıyor.
Herhalde onu da güncellerler diye düşünüyorum. Gerçekten de eğer uygun da bir fiyatla gelirse Mate, şimdi 1600-1700 liradan gelirse gerçekten de... Çok rekabetçi bir telefon olabilir. Bir de bu telefon standart olarak 2 GB RAM ve 16 GB depolamaya sahip ama çift SIM kart desteğine sahip olan 3 GB RAM ve 32 GB depolamalı bir versiyonu da var. Onu da Türkiye'ye getirmek istiyorlar. Ama tabii Türkiye'de çift SIM kartlı telefonlara ülkemizdeki operatörler pek sıcak bakmıyor. Gerçi dünyada da pek sıcak bakılan bir durum değil ama kullanıcılardan da böyle bir talep var. Belki üst segment en azından Huawei bu talebi de görüp bazı yer üreticiler gibi bunu karşılamakta isteyebilir. Bir de tabii Huawei'nin Honor serisi var. Xiaomi modeli bir mantıkla geliştirilen bir seri bu. Nedir? İnternetten satıyorlar. Hı hı. Direkt hani yüksek performanslı cihazları uygun fiyata sunabilmek adına ekstra maliyet getiren bir takım kalemlerden arındırılarak sadece telefonu kullanıcılara ulaştırılmak istendiği bir mantıkla geliştirildi Honor ailesi. Honor 6'yı ben kullandım. Ender de gördü. Çok performanslı bir cihaz. Hani
keyifli bir makine.
1100-1200 lira gibi fiyatlandırmayla Türkiye'ye gelme ihtimali de varmış diye duyuyorum. Bunlar resmi bilgiler değil ama şunu söyleyeyim. Biz yaptığımız röportajda Huawei Türkiye'nin yeni pazarlama müdürü, direktörü Cem Sezer dedi ki Honor serisiyle ilgili çalışmalarımızda son noktaya gelmek üzereyiz. Bunu da ilk defa Türkiye'de bize açıkladılar sağ olsunlar. Yani yakın zamanda Huawei'nin Honor serisi telefonları da göreceğiz. 4C var, 3C, 3X var, işte 6 çok güzel bir telefon. Ki 6'yı belki önümüzdeki günlerde Çin'den getirtebilirsek inceleme şansımız da olacak. Hani Huawei hakikaten Türkiye'ye bayağı bir saldırıyor şu anda. Hani güzel şeyler yapacaklar.
Tabii Türkiye çok büyük bir pazar. Satışta biliyorsun.
Potansiyel çok yüksek.
İnanılmaz yüksek bir potansiyel var. Bazı iyi başarılı örnekleri de gördüler. İnsanlar teknolojiyi de seviyor Türk halkı. Telefon değiştirmeyi, yeni telefon almayı da seviyor. O yüzden hak ettiği ilgiyi göstermeye başladılar.
Tabii Huawei söz konusu olduğu zaman bir... Soru işareti var orada yazılım güncellemeleri. Özellikle aslında P6 ve P7 kullananların bu konuda serzenişlerini duyuyorum ben. Hani ya çeşitli kanallardan bize bunu iletiyorlar ama örneğin Mate 2'ye Lollipop güncellemesinin verileceği ortaya çıktı. Ben zaten böyle zannediyorum ki G7 ve Mate 7 gibi cihazlar çok bekletmeden bu güncellemeyi alırlar gibi geliyor. Tarif veremiyorum şu anda ama muhtemelen önümüzdeki sene içerisinde bu telefonlarda Android P0 Lollipop'a güncellenir. Mate 7'de tabii ki yeni özellikler getirir ama özellikle Ascent G7'de 64 bit bir işlemciye sahip olduğu için orada %30-%40'lara varan bir performans artışında görebiliriz. Sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimiz iki firmayı kapsıyor. Samsung diyor ki biz akıllı telefon üretimini azaltacağız. LG de diyor ki biz akıllı telefon üretimini artıracağız.
Şimdi belki bir sene önce LG'nin akıllı telefon pazarından çıkma haberlerini konuşuyorduk. Böyle dedikodular vardı.
Şimdi Kore'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'sinden bahsediyoruz burada. İki ezeli rakip.
Peki, hangisi Galatasaray, hangisi Fenerbahçe sence?
Bana göre... Samsung, Fenerbahçe, LG, Galatasaray.
Doğru.
Bana göre.
Ben
bana göre. Neyse, şimdi Samsung tarafına bakacak olursak ya, şimdi Samsung'un zaten son birkaç çeyrektir telefon satışlarından para kaybettiğini biliyoruz. Çünkü yani kullanıcılar artık başka şeyler bekliyor Samsung'da. Malzeme kalitesi daha iyi cihazlar, daha iyi arayüz. Daha sade arayüz. Telefon daha az yoran arayüz gibi bir takım beklentileri vardı ama Samsung bunları nedense artık kulak mı kapattı ya da yapamadı mı bilemiyorum. Dolayısıyla satışlarında bir azalma yaşadı. Buna cevap olarak Samsung'da da şöyle bir politika ortaya çıkmış durumda. 2015 ile birlikte diyorlar ki biz ürün sayısını azaltacağız. Daha az sayıda ürüne daha fazla konsantre olacağız. Yani hani orta segmentte 8 tane model yerine 4 tane modelimiz olacak ama biz bunlara daha fazla efor sarf edeceğiz. Daha hızlı güncelleme vereceğiz. Daha iyi tasarlayacağız gibi bir yaklaşımları var. Yani üretimi azaltma hedefleri artık biz para kazanamıyoruz. Bu işi bırakalımdan ziyade daha az sayıda cihazı belki daha az üreterek ama daha iyi niteliklerle piyasa
sunuyorlar. Daha yüksek karlılıkla bile belki satabilir.
Zaten temel ya ticaret yapıyorsun. Hı hı. Nedenlerden birisi de odur muhtemelen. LG tarafına baktığımız zaman ise ya onlar zaten Google işbirliğinden sonra bayağı bir ivmelenme yakaladılar. Bu G2 ve G3 gibi cihazlarda zaten satışları bayağı bir arttırdı. LG'de aslında şu ana kadarki Samsung gibi düşünebilir şu an mevcut politikayı. Verelim de verelim, verelim de verelim.
LG bir 2 sene daha G2 satar bence. Yani bu fiyatta ufak ufak aşağı iniyor ya. 2 sene daha gider bence G2. Bu şekilde hani en sonunda 600-700 liralara G2 belki 2 sene sonra.
Yani hani mesela gelen sorulardan birisi de şu, örneğin Ascent G7 mi alayım, LG G2 mi alayım? Çünkü G2 daha performanslı bir cihaz bakıldığı zaman. Daha da şık bir cihaz. Görüntü olarak, malzeme kalitesi olarak olmasa bile. Ama tabii ki LG'nin de mesela G2 diyoruz ama şimdi G2'nin altında şimdi bir takım light modeller de çıktı ama mesela 750-800 lira dediğiniz zaman LG'de şöyle süper bir telefon örneği aklına gelmiyor. Hani bu
Samsung'da da yok. Bunun hiçbirinde yok ki zaten. O farklı firmaların orada yükselmesinin sebebi de bu oldu. Ne LG'de var, ne Samsung'da var, ne HTC'de var. Hani aklına daha birçok firma büyük ürün telefon üreticisini getirebilirsin. 600-800-900 lira bandında böyle efsanevi fiyat performans oranına sahip bir telefonu var mı herhangi bir üreticinin?
Yani ya büyük işte üreticiler. Artık yavaş yavaş güncelliğini yitirmeye başlayan bazı modellerden belki bahsediyorsun.
Belki, yani belki S4'ün işte fiyatını 1000 liraya çekilmesiyle falan 900 liralara inmesiyle belki bir rekabet oluşabilir ama o da güncel bir cihaz değil.
Orada bile şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi S4'ün fiyatı 1000 lira oldu, Z1'in fiyatı 900 lira oldu ya da şöyle oldu gibi konuşmalar yapılabilir ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Ürünün alırken, güncelliğini yitirmeye başlamış bir ürün alırken şuna da bakmak gerekiyor. O ürün üretici firmanın yol haritasında hala var. Çünkü bazı ürünler end of life oluyor. Yani üretimden kalkıyor. Dolayısıyla o ürün bozulduğu zaman yan parçasını bulmak da zorlaşıyor. Evet. Dolayısıyla bu tür şeyleri de es geçmemek gerekiyor bana kalırsa. Zaten gelecekle ilgili de telefon firmalarının büyümesi gereken noktanın 300 euroya kadar olan. Yani hani 300 euro kaç para? 400, 0'da 450 dolar arasındaki bantta büyümeleri gerekiyor. Öyle görünüyor ki zaten Samsung'da önümüzdeki yıl içerisinde daha fazla özelliğe barındıran, daha donanımlı telefonları uygun fiyatla sunacak gibi. Ya da sunmalı.
Sunmalı.
Çünkü diğer türlü zaten şu andaki durum ortada. S5 ile ilgili bir haber duydun mu sen? Ben S3'ü S4'ü biliyorum. 10 milyon sattık, 15 milyon oldu, 20 milyon oldu derlerdi ama S5 ile ilgili öyle bir açıklama yapmadılar. Yok. Yapamazlardı zaten.
Çünkü silik kaldı.
Tablonun çok iyi olduğunu zannetmiyorum açıkçası orada. Note 4'ten bayağı umut vaatkar görünüyordu ama şimdi onların satışları ile ilgili çok...
Note serisinin başarısı çok daha iyiydi Galaxy S serisine kıyasla.
S serisi de işte S3 ile beraber de iyiydi de işte S4...
S3'te aslında ilk hızı attılar bence. Kimse kusura bakmasın.
Çok, ama bayağı bir reklam yaptıkları için orada bayağı sattılar ama tabii sonrasında...
Çok fazla sattığında zararı da bu. Çok fazla memnuniyetsiz müşteri demek. Ben hala böyle çevremde S3 kullanmaya çalışanları görüyorum. Diyorum sen hala S3 mi kullanıyorsun? Tabii bu bir aşağılama değil. Kimse yanlış anlamasın. Telefon yani insana böyle saç baş yolduruyor bazen.
Yani bir de şimdi Galaxy Alpha serisini başladı. Biliyorsun A serisi geldi. A3, A5, A7 gibi modeller üzerine çalıştıkları söylendi ama bir taraftan da o tarafta üretim sıkıntısı olduğu konuşuluyor. Yani metal kasa. Metal kasa da cihazın tamamı hani metal model serisi Samsung'da 1-2 artık. Çok fazla cihazı da yok. Ama üretim tarafında bir takım sıkıntılar olduğu söylendi. Bilmiyorum 2015 ile ilgili Samsung sizce neler yapacak ya da neler yapmalı? Çünkü pazardaki dinamikler de değişiyor. Yani bugün Xiaomi firması çıkıp diyor ki ben 5 sene içerisinde Apple ve Samsung'u geçip en büyük telefon üreticisi olacağım. Bunu neye güvenerek söylüyor? Adamın uluslararası piyasalara yayılma gibi bir hedefi var. Yani diyor ki ben işte Mi 4'ü bilmem kaç paradan satacağım ve aşağı yukarı S5 özelliklerinden bu telefon yarı fiyatına kullanıcılar tarafından bulunabilecek diyor.
Tabii Çin'deki talep oranını dünyaya bir şekilde hani dağıtırlarsa, dünya üzerine uygularlarsa büyük ihtimalle yine çok satacaklar. Çünkü telefonları güzel. Adamların yaptığı güzel telefonlar satıyor yani. Biliyorsun bu telefonların en büyük sıkıntısı Çin dışında doğru düzgün bulunamaması zaten. Aynen. Yıllardır bunun için birçok marka model sayabiliriz. Hani bu Mi 4 ilk defa olan bir cihaz değil sonuçta. Bunun gibi bir sürü cihaz vardı. Gelir mi gelmez mi dedik. Gelmedi. Çin pazarı içerisinde yani kayboldu gitti.
LG tarafı ile ilgili olarak da LG dediğimiz gibi şu an keyifler onlar için yerinde görünüyor. Satışları güzel. Ama tabii onların da bazı modellere ihtiyaçları var. Çünkü bu L90, L70 gibi modellerde çok üzerine düştükleri modeller olamadı maalesef. Onlar da arada kaynayıp gittiler. Dolayısıyla önümüzdeki sene için orta ve giriş seviyesinde de LG'nin de hero diyeceğimiz o segmentte yürüyüp gidebilecek modeller sunması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa özellikle Çinliler pek gözyaşına acıyacak gibi görünüyorlar. Yani
İstila edecekler. Bayağı bayağı hani telefonlarıyla yani. İstila edecekler dünyayı. Bayağı... Yayılarak değil de telefonlarıyla istila edecek.
Öyle görünüyor. Şimdi zaten Çinli demişken Çinli bir firmayla devam edelim. Şimdi Meizu arkadaşlar, bizi takip edenler zaten biliyordur. Türkiye pazarına girecekler. Çok yakında ürünlerini ülkemize görüyor olacağız. MX4 modelini özellikle. Biz daha MX4'ü göremedik ama en azından yani biz donanım haberi olarak gördük ama daha Türkiye'ye gelmedi. Şimdi Pro modeli lanse edildi. Pro modeli açıkçası yani ekranın büyüdüğü, çözünürlüğün arttığı, donanımın biraz daha geliştirilmiş olduğu cihaz olarak dikkat çekiyor. Tasarım olarak biz MX 4'ü gördüğümüzde çok beğenmiştik. Genel görünüm önden bak, özellikle önden görünüm itibariyle çok başarılı bir cihaz. Arka tarafında malzeme kalitesi önündeki o güçlü profili belki devam ettiremiyor ama ortaya koyduğu performans, kullandığı işlemci ve fiyatlandırma itibariyle ki biz fiyat anlamında bayağı iddialı bir noktada olmasını bekliyoruz MX 4'ün. Ses getireceğine inandığımız bir telefonlardan birisi oldu. Şimdi MX 4 Pro var. Hani bakıldığı zaman 5.5 inç ekran, 2K çözünürlük. Yani çözünürlük tarafında da bayağı bir artışa gitmişler. Doğru mu bu? Keşke bunda da Full HD devam etselermiş diye düşünüyorum. Evet. Şu 2K olayı...
Kağıt üstünde iyi de...
İşte uygulamaya geldiği zaman içerik tarafında sıkıntı, yok, performans yani. Düşmeleri vesaire, cihazın ekstra ısınması, daha fazla pil tüketmesi gibi pek çok durum var. Dolayısıyla hani ekran tarafında belki 2K yerine Full HD devam etmeleri daha iyi olabilirdi. İşlemci tarafında da MTK'dan vazgeçmişler bu defa. Yani Exynos 5430 var.
Tabii o çözünürlükteki bir paneli hangi MTK, MediaTek işlemci konur? Konmaz yani, doğru bir hareket.
Yani hani 65-95 belki orada yeterli gücü sunabilirdi belki ama Galaxy Alpha'daki işlemcilere devam etmişler. 4 adet Cortex-A5, 4 adet Cortex-A7. Yani Galaxy Alpha'nın performansı zaten ortada. Hı hı. Yüksek performanslı bir işlemci ama dediğimiz gibi orada farklı çözümlerle de belki ilerlenebilirdi. Ya da belki Note 4'teki 5433 ile de ilerlenebilirdi ama Samsung vermemiş de olabilir. O konuda tabii arka planı ne var bilmiyorum
belki
ama.
Belki bu 5430 çok ürettiler. Baktılar telefonlar gitmiyor.
Şimdi şeyi de görmek lazım. Biliyorsun 5430'un kullanıldığı Galaxy Alpha pilden dolayı bayağı bir eleştiri yedi. Yarım günü tamamlayabilen bir cihazın açıkçası o fiyatla satılmasını pek çok kişi eleştirmişti. Şimdi bu telefonla ilgili tabii ne olacağını görmek gerekiyor ama şöyle bir durum söz konusu açıkçası bakıldığı zaman. Şimdi işlem tarafında şimdi biz 2K'dan bahsediyoruz. Qualcomm'un da ben geçtiğimiz günlerde bir dokümanını okudum. Bildiğin Qualcomm'un kendi sayfasında yayınladığı bir PDF. Diyor ki mobil cihazlar 4K'ya hazır. Yani Snapdragon 805 4K'yı zaten oynatabiliyor diyor. 810'la beraber biz zaten başka bir şeyler yapacağız diyor. Artık hani 4K. Bir de 4K'yı ortaya almışlar. İki tane nok var. Bir tarafta işte cihaz üreticileri vesaire. Bir tarafta da işte yazılım ekosistemi. İkisi birlikte 4K'da buluşacak diyor.
Oldu.
Yersen. Bunu diyen Qualcomm biliyorsun çok çekirdek gereksiz diyen bir firmaydı. Evet. Sonra şimdi...
Bizim iki çekirdekli çözümlerimiz yeterli
şimdi falan. Şimdi 8 çekirdek işlemci yapıyorlar işte. Aynen zaman.
Cihaza geldi. Aynı adam büyük ihtimalle yapmıştır açıklamaya bir bakmak lazım.
O adamı bayağı pasif görev almışlardı. Kovdular dendi vesaire bir sürü şey söylendi ama tabii şimdi son durum nedir onu da açıkçası bilmiyoruz. Yani firmanın yönetim kurulunda takip edecek halimiz yok ama biz MX4 Pro'ya dönecek olursak eğer telefonda aynı zamanda 3 GB RAM ve 3200 mAh'lik bir pilimiz var. Yani dolu dolu bir cihaz yapmışlar açıkçası. Ses tarafına bakıldığı zaman bence ses tarafı ilginç. Evet. Baksana Texas Instruments üretimi amplifikatör var. Yine
dijital özel... analog çeviricisi
aynen,
var.
Aynen. Hani bakıldığı zaman film seramik film kapasitörler vesaire. Hani bayağı bir de audience'ın özel bir ses yongasını kullanmışlar. Hani
bu özelliklere bakınca acaba bu kadar Samsung LG telefonlarına bu kadar özeniyor mu acaba diye düşünüyorsun değil mi?
Ya adamlar bayağı ne var ne yoksa koymuşlar. Şimdi hani bakıldığı zaman biliyorsun Samsung tarafından onlar Wolfson ses çiplerini kullanıyorlardı. Sonra o Cirrus Logic tarafından satın alındı vesaire. Ama bu adamlar Çinliler özellikle birkaç jenerasyondur ses konusunda da bayağı yatırım yapıyorlar. Ben geçtiğim sene Ocak ayında Amerika'da bu Vivo X-Play telefonu kullanmışım. Onda da bayağı bir ses yatırımı vardı. Hani sesi fark, sesteki kaliteyi fark ediyorsun. Ama tabii bunlarda şöyle bir sıkıntı var. Bu adam diyor ki ben sana dandik bir kulaklık verdim diyor kutunun içerisinden. Ya da kulaklık vermiyor. Yani böyle bir ses altyapısının üzerine iyi de bir kulaklıkla birleştirebilseler bu telefonları. Gerçekten ortaya daha iyi bir çok kombinasyon güzel çıkabilir. Şimdi tabii büyük bir telefondan bahsettiğimiz için cihaz ister istemez biraz ağır. 158 gramlık bir ağırlığımız var. Çok ağır olduğu söylenemez ama
alıştığımız
telefonda evet değil aşağı yukarı. Bir de 9 mm kalınlığı var. İşin ilginç tarafı hani mevzu tarafında 128 GB depolama seçeneği bekleniyordu. Ancak bu modelle birlikte sunmamışlar onu. 16'dan 64'e kadar 3 farklı durum söz konusu. Bu arada bak Çinli üreticiler biliyorsun 32'ye geçiyorlardı evet ama mevzu geçmemiş. 32'yi de vermeye devam ediyor gibi. Mesela OnePlus falan biliyorsun 32 yok ya 16 alacaksın ya 64 alacaksın. iPhone'da keza benzer şeyler söz konusu. Telefonun fiyatı da Çin için 499 dolar olarak belirlenmiş durumda. Yani Çinli üreticiler de yavaş yavaş dünya devi üreticilerin fiyatına yaklaşıyorlar artık.
Üst seviye premium yani
telefonu. Üstüne 100 dolar daha koyarsan bir iPhone parası tabii olacak aşağı yukarı hani bakıldığı zaman. Ya da Galaxy S5 parası olacak ama telefonu genel olarak beğendiğimizi söyleyebilirim. Kamera tarafında da Sony altyapısı var. 20.7 megapiksellik IMX220. Nasıl performans verir bunu beklemek gerekiyor. Çünkü MX4'ü biz kullandığımızda hani çok beğendiğimiz özelliklerin yanında görece daha az beğendiğimiz özelliklerden birisi de kamerasıydı mesela. Dolayısıyla bunu da kamera performansını görmek gerekiyor diyerek bir başka Çin üreticiye geçelim. O da Xiaomi. Xiaomi de biliyorsunuz Mi 4 piyasaya çıktı. Biz bir incelemesini de yayınladık ama yani Mi 4 o Mi 3 gibi etki yaratmadı açıkçası. Yok, kullanıcılar daha fazlasını bekliyorlardı. Fakat üretici tarafı biraz iPhone havası taşıyan, yazılım tarafında bir takım sorunları olan ve Xiaomi'nin o dünya çapında yarattığı resmin biraz dışında kalan telefon ürettiler. Şimdi Mi 5 ile ilgili haberler gelmeye başladı. Muhtemelen Mi 4'ün satışlarından çok memnun olmayabilirler. Çünkü az önce de ifade ettim. Xiaomi'nin CEO'su diyor ki 5-10 sene içerisinde Apple ve Samsung'u geçeceğiz ve dünyanın bir numaralı telefon firması olacağız. Bunu yapabilmek için de iyi modellerle temel oluşturman gerekiyor. Mi 5'in bazı fotoğrafları ortaya çıktı. Üretim hattında olduğu konuşuluyor. Ben fotoğrafları zaten şu anda görüyorsunuz. Daha ince ve daha büyük bir çerçeveye sahip olduğu aşikar görünüyor. Yani tasarım anlamında şunu söyleyebiliriz. Çerçeveye bakınca, ön yapıya bakınca ekran büyüyecek gibi. Donanım da değişecektir. Hani eğer telefon üretimdeyse Snapdragon 805'tir muhtemelen. Farklı bir üreticiye kaymadılarsa, yani Qualcomm'la ilerleyeceklerse. Diğer taraftan yine kamera tarafında muhtemelen Sony ile çalışma ihtimalleri yüksek. Çözünürlük tarafında umarım 2K hatasını yapmazlar.
İnşallah ya, şu 2K olayına çok fazla asılıyorlar. Biri gene bir kuyuya taş attı. Peşinden giden çok fazla oldu. Şu anda gereksiz ya.
Ben de aynı fikirdeyim. Gereksiz ve tabii diğer taraftan yazılım tarafında umarız artık daha olgun bir işletim sistemi sürümüyle karşımıza çıkarlar ve tasarım tarafında tabii ki iPhone'a benzemekten ziyade biraz daha özgün bir tasarım. Aynen. Mesela Mi 3 iPhone'a benzemeyen bir telefondu. Evet. Orada biraz daha Lumia havası vardı. Nokia Lumia havası vardı ama Mi 4 iPhone'un havası taşıyan, izgileri taşıyan bir telefondu. Şimdi ister istemez Mi 5 ile ilgili beklentiler yüksek. Dünya çapında yavaş yavaş pek çok ülkeye giriyorlar. Türkiye'ye de bu sene sonuna kadar girecekleri söyleniyordu ama muhtemelen bir problem yaşamış olacaklar ki ya da belki bürokratik engellere takılmış olacaklar ki. Bu şu ana kadar gerçekleşmedi. Tabii yılın bitmesine daha 1,5 ay var aşağı yukarı. Aralık başına 1 Aralık'ta derlerse ki biz artık Türkiye'deyiz diye satışa başladık. Ona da şaşırmamak gerekiyor. Bir oyun haberiyle devam edelim. Need for Speed No Limits oyununun ilk tanıtım filmi yayınlandı arkadaşlar. Hem Android hem de iOS platformu için çıkacak bir oyun bu. Tam olarak ne zaman çıkacağı ve hangi fiyattan çıkacağını bilmiyoruz ama görüntüler gerçekten de grafik yoğun.
Evet.
Yepyeni bir
görsel ağırlıklı, eğlenceli duran.
Bayağı şimdi zaten bakıldığı zaman özellikle Android'i daha fazla kullandığım için en azından günlük hayatımda daha fazla test ettiğim için yeni cihazları şunu söyleyebilirim. Gerçekten de yeni oyunlara ihtiyaç var. Bir süredir biliyorsun çok aman aman diyebileceğimiz oyunlar
ses getirecek çok fazla
grafik
ses
olarak yepyeni boyuta taşıyabilecek oyunlar yoktu. Hani araba testi yapıyoruz, ne kullanıyoruz? İşte bir Racing 3, Asphalt 8 ya da Most Wanted kullanıyoruz ama artık orada yeni şeylere de ihtiyaç var. Şimdi Android 1.0 ile birlikte Extension Pack adı verilen yeni grafik özelliklerinin barındırıldığı bir içeride yapılan platform da var. Bunların hepsini istifade edebilen yeni bir oyuna ihtiyaç var. Hani oyunun videosu eğlenceli. Ufak tefek ipuçları da veriyor. Gerçekten grafik anlamında yepyeni bir döneme geçecek gibi Need for Speed serisi. Zaten oyun içerisindeki videoda şey görüntüsü de var. Bu Ken Block'un yeni bu araba yarış araba macerasını anlatan yeni seri videosundan bazı görüntüler de var. Tanıtım anlamında Ken Block'la da bir işbirliği yapmışlar. Vallahi heyecanla beklediğim oyunlardan bir tanesi açıkçası. Umarız yakın zamanda çıkar da
oynarız, test ederiz, telefon incelemelerinde kullanırız, sizlerle paylaşırız.
Çünkü bu telefonların donanımları artıyor, GPU'lar değişiyor. Şöyle diyoruz, böyle diyoruz ama yeni oyunlar çıksa da tam anlamıyla artık ne noktaya geldiğini görebilsek. Sony ile devam edelim. Xperia Z4 ile ilgili resmi haberler yok ama gayri resmi, başka bir şey söyleyecektim de. Yani şirkete yakın kaynaklardan elde edilmiş bir takım haberler var. 5 Ocak'ta Sony Amerika'da CES fuarında bir lansman etkinliği düzenleyecek. Bu etkinlikte Xperia Z4'ün duyurulacağı söyleniyor. Tabii duyurulması ve piyasaya çıkması arasında bir fark olacaktır illaki ama bu haberin ardından ortaya çıkan bir takım Z4'e ait ön çerçeve profillerini dikkate aldığımızda Ocak ayında piyasaya tanıtılıp Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde gösterilip ardından da piyasaya çıkması muhtemel görünüyor. Yani yine Mart Nisan'ı bulabilir Ocak ayında tanıtılsa bile. Açıkçası benim beklentim muhtemelen Sony'de 2K ekrana geçecektir diye düşünüyorum Z4 ile birlikte ve Snapdragon 810 burada 805'i es geçeceklerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü yani Samsung bir LG zaten 4-5 aydır bunu kullanıyor. Sen şimdi Mart ayında telefonu satışa çıkartacaksan artık
805
olmaması gerekir. Ya da hani şey de yapabilir tabii Sony eğer bu 6 aylık ürün döngüsünden vazgeçmezlerse ki Z5 ile birlikte bundan vazgeçebilecekleri söyleniyor. Snapdragon 805 kullanıp Z5'te 810'a geçme ihtimalleri olabilir.
Bana o biraz daha mantıklı geliyor çünkü 810 hala şey olmadı. Bayağıdır kağıt üstünde konuşuldu da hani kimin kullanılacağı belli olmadı. Çünkü biliyorsun bu işlemciler piyasaya çıkmaya yakın artık ufak ufak dedikoduları başlıyor. İşte şu telefonda çıkacak mı, bu çıkacak mı? Böyle kesin hatlı dedikodu henüz 810 için gerçekleşmedi. O yüzden ben açıkçası 805'e daha sıcak bakıyorum Z4'te. Zaten adamlar 6 ayda bir telefon çıkardığı için İsterseniz geriye düşse de bir sonraki adımda, bir sonraki telefonla onları yakalayıp rekabetteki yerini tutturması daha kolay olacaktır. Zaten Z4 büyük ihtimalle çalışmaları da başlamıştır. Ben açıkçası 8.5 diyorum ha. Sen 8.10 dedin ama.
Yani 8.10'a gelmesini dileriz tabii ki. İsterim. Hani 8.5'e gelirse de şaşırmam. Çünkü Sony'nin 6 aylık ürün güncelleme döngüleri hala devam ettiği için. Yani Mayıs-Haziran döneminde lanse edilecek ya da duyurulacak bir Z5. Beni şaşırtmaz açıkçası. Yani daha tabii ya da belki Eylül ayında duyurulup Ekim-Kasım gibi piyasaya çıkartılacak
bir Z5. Yazın ortasında delikodu çıkar. İFA'da da görürüz.
Yani aynen İFA'da da görürüz. Dolayısıyla hani 805'le gelme ihtimali de var. Ama 810'la gelmesini isteriz. Ve tabii Z4'ten sonrasında Sony'nin ne yapacağı da merak konusu. Çünkü dediğimiz gibi tekrar yıllık döngülere girme gibi durumunda söz konusu olduğu söyleniyor. Ama Z4'ten ziyade beni Sony tarafında heyecanlandıran gelişme Sony'nin yeni kamera sensörü oldu. IMX230 duyurusu yeni yapıldı ve Nisan ayında örneklemesi başlayacağı için Z4'ten ziyade Z5'te kullanılacak gibi görünüyor. Dolayısıyla hani bu sensöre bakıldığı zaman çözünürlükten ziyade yeni faz algılamalı netleme sistemi ilgimi çekti. 192 noktadan netleme yapabilen bir sensöre sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani artık zaten 2015 gibi SLR seviyesine yakın bir takım yeteneklere sahip telefonların, kameralı telefonların çıkacağı öngörülüyordu zaten. Ya bu sensör özellikle netleme konusunda.
Bu sensör hakikaten şey, o SLR makineleri kıskandıracak bir sensör olmuş. 192 noktadan netleme çünkü bayağı iyi bir
değer. İnanılmaz.
Yani iyi SLR kameralarda kaç noktaya konuşuyoruz? 50, 60, 70 noktalarda.
Aynen.
Şey, çok iyi SLR makineleri biliyoruz. 192 gerçekten ciddi bir değer. Bir de buna şimdi bu şekilde, buna yakışacak bir optik lazım. Güzel bir optik sistemi lazım.
Yani optik görüntü tarafında tabii, optik tarafında da Sony illaki şimdi zaten Zeiss lensleri kullanıyorlar da hani o istediğimiz bu optik görüntü sabitleme özelliğinde mekanik olarak sistemin içerisine dahil etmeleri gerekiyor. Herhalde belki bu sensörle birlikte onu da yaparlar diye düşünüyorum. Çünkü yani sensör kağıt üzerinde inanılmaz duruyor. Yüksek çözünürlükte zaten. Bunun bir de 16 megapiksellik daha makul fiyatlı bir versiyonu da çıkacakmış. O konuda da bir takım dedikodular var. 4K çekebilen bir sensör. 4K'da 30 kare, 1080p'de 60 kare, 720p'de de 120 kare çekiyor. Hani bakıldığı zaman gerçekten de çok hızlı netleme yapmak isteyenler açısından olayı bambaşka bir boyuta taşıyabilir bir sensör. Zaten akıllı telefon dünyasında Sony sensör tarafında hani şu anda aldı başını gitti. Tabii. İşte Samsung kullanıyor. İşte bakıldığı zaman
kullanmayan yok ya.
Yani üstelik Samsung kendi sensörünü üretmesine rağmen kullanıyor. Çinlilerin tamamına yakında bu sensörün olduğunu biliyoruz. Ama bakıldığı zaman bazı firmalar var tabii alternatifler üzerinden gitmeye çalışan ama Sony gerçekten de bu işi
üst seviye kamera demek mi? Sony modülü.
iPhone'a kadar işte, yani Apple'a kadar her firma bunu kullanıyor. Diyerek bu son haberimiz de bizim. Yavaş yavaş mobilitenin de sonuna gelmiş olduk. Biraz kısa oldu sanki bu hafta ama dediğimiz gibi haftanın bizim açımızdan en büyük gelişmesi Huawei'nin lansmanıydı. Evet. Onun dışında bir takım haberler vardı ama bunların çoğu dedikodunun ibaret olduğu için bu hafta onlara yer vermedik. Tabii PowerVR 7 serisi gibi bazı GPU'lar da anons edildi. Evet, onlar da bizim gündemimizde. Onları belki önümüzdeki hafta içerisinde çok detaylı bir şekilde burada sizlerle anlatacağız. Yani dikkatimizden kaçmadı. Onlarla ilgili de hazırlıklarımız var arkadaşlar diyerek lütfen videonun altında yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Diyelim ve noktayı koyalım. Evet. Ben Erdi Özağ.
Ben Ender Yıldız.
Bir sonraki mobilitede görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.